Ayrım 13. Obadan Ulusa. Erol Toy. Sayfa 140. 8. Sarındığı kestane ile tapınağa girmek üzereydi. Kapıcı Brahman göğsünden iterek durdu. Tutağın anlamsız bakışlarını soruyla yanıtladı. Otacı sizde mi? Bir an ne diyeceğini bilemedi Tutak. Sonra şaşkınlığını titreştiren sesiyle, "O kaç yıldır bizde?" "Evde mi?" demek istedim. "Ben çıkarken evdeydi," diyebildi. Rahip pek ivecen olmalı. Son ses ağzından çıkmadan sırtından çuvalı kaptı. "Öyleyse zahmeti sana. Bir koşu var da çağır. Tez gelsin," buyruğuyla itekledi. "Hay hay," diye döndü Tutak. Bir süre var gücüyle yamaç aşağı kopan çocuğu izledi rahip. Tam keçi yoluna sapacağı an birden anımsamış gibi, "Baş rahip sayrı," diye seslendi arkasından. Sonra da bir duyan var mı kaygısıyla çevreyi kolaçan etti. Tutağın bile duymadığı izlenimiyle rahatladı. Tutak o anda yüksek, kalın, uzun duvarın köşesini dönüyordu. Duyduğunu belirtmek için başını salladı, rahibi görmeden hızını daha da artırdı. Bir yandan koşuyor, bir yandan sabah çağıran olmadı. Kıra da çıkmadı, dün derdiği otları ayırıyordu, güvencesiyle kıvanıyordu. Ama birden, dilerim aklına bir şey gelip aramaya çıkmış olmasın kaygısıyla daha bir ivecen, yoksa onu bulmak için dağ tepe dolaşmam gerekecek. Kestaneliği geçince uzaktan gözüne Mao'nun iri gövdesi battı. Sözünü yerine getirme kıvancı hızını daha da artırdı. Yamaç aşağı doruktan kopmuş bir taş gibi kaya, zıplaya, yuvarlanırca inmeye başladı. Aslıcan sabah sütünü sağdıktan sonra keçileri önüne katmış, orman yeşilliğine saldıktan sonra ağır ağır dama dönüyordu. Kestanelik açığına çıktığı an oğluyla burun buruna geldi. İkisi de aynı anda irkildi. Şaşkınlıkla bir an durakladılar. Tutak, anasının meraklı gözlerine omzunu silkti. Tutup sorgulamasın diye yeniden var gücüyle Mao'na doğru seyirtti. Aslıcan olduğu yerde dikildi kaldı. "İlginç," diye geçirdi. "Hiç böyle yapmazdı. Çok bir ivecen bir şey var besbelli. Bir şey unuttu desem unutmaz. Her bir şeyi yineliye yineliye akşamdan yerleştirir. İnancına, üstelik damı toplarken gözüme unutulmuş bir şey çarpmadı," güvencesini ekleyerek kaygılandı. Böyle seyirttiğine göre tapınakta çok önemli bir şey olmalı derken yine de aklından dünkü hazırlığı denetledi. Bir eksik bulamadı. Yokuş aşağı uçarca gidişine baktı yeniden. Herhalde baba ilişkin bir şey var kaygısıyla yüreği cız etti. Gözleri nemlenerek, arayanlar buralara kadar geldi. Tutak onu mu duydu? Duydu da onlardan önce duyurmaya mı koşuyor? Öyleyse fena. İnsanın buldu sandığını yitirmesi dayanılır gibi değil. İçim acıyor. 3 yıldır baranın dönüşü düşüğüyle avundum. Onsuzluğu kabullendiğim an bab geldi. Damıma direkt umdum. Umudum yeniden mi yitecek? Dayanabilir miyim? Ezinciyle devindi. Oğlunun ardından seyirtmeye başladı. Adımlarının hızına şaşarak duraksadı. Belki söyleyeceği bir şeyi unuttu. Yolda aklına gelince bir koşu söyler gelirim dedi. Düşüncesiyle avunmayı denedi. Yeniden hızlanırken kaygısı yön değiştirdi. O yaşta terler, hastalanırım der mi insan? Yüreği bu kez de oğlu için cız etti. Maun ayak seslerini yerin kulağından algılamıştı. İlkin dalgınlığının sisleri içine gömdü. Aslıcan keçileri sürüyor, sesler ondan diye aldırmadı. Sonra birden tutağınkileri ayırdı. Çoktan tapınağa varmış olmalı, varsayımıyla avundu. Ama ses gittikçe yaklaşıyordu. Yoğunlaştığı ayırma işini bıraktı. Çömeldiği yerden ağır ağır doğruldu. Tek elini beline dayayarak gözlerini koruya dikti. Yanılmamıştı. Önce tutağın, ardından anasının telaşı sökün etti. Ana oğul iki yüzü yürek gibi. Biri bir şeyin telaşına düştü mü, öteki daha bir beter oluyor düşüncesi yüreğinde sızı, belleğinde çığlık oldu. Ne ana kucağına sığınmışlığın, ne yar dudağı ısırmışlığın var Maumbap, diyordu iç sesi. O ikizliği sen nereden bileceksin? Birden gözleri parladı. Öksüzlükle yetimliği de, yoksullukla yoksulluğu da benden iyi kim bilebilir? Babamı hiç tanımadım. Aytekin sancağında derilip Hint seferine katılmış. Dönmemiş. Anam gözlerimin önünde Seyhun'un seline gitti. Kam doyuran olmasa ne yaşamı, ne otu, ne atı bilir, ne erdemi öğrenirdim. Selden o almış beni. O bakıp büyüttü. Yürüdüm, koşturdu. Dillendim, eğitti. Bilisini, sezisini, duyusunu belletti. Ve dahası babeke o tanıttı. Anam babam da, soyum sopum da onun topluluğu oldu. Biri incinse benim yüreğim kanadı. Birinin bir yeri ağrısa benim gövdem tutuştu. Birinin yüreği bulansa benim içim dışıma çıktı. Ve Hazar'dan Seyhun'a şu koca Horasan'da bir yerde bir tırnak çizilse benim kolum kırıldı. Kıvancım onlarla dağları aştı. Erincim kamuyla eklemleşti. Hamdım kamuya ram oldum. Eldim herkese can oldum. Çiğdim, yandım, kaynaştım, piştim. Dolu içtim, esridim. Bencildim, benden geçtim. Uyurdum, uyandım. Dört kapıyı dolandım. 40 menzili aşarak aynı ceme bulandım. Tığı bendimi taktım, arş-ı alaya çıktım. Bulutların üstünden alemi seyreyledim. Yağmur damlası oldum, kuru toprağa bandım. Alem beni seyreyledi. Selman-ı Pak'a rastladım. 12 imamı bildim. Dile geldim, bile geldim. Ağız açtım, avaz eyledim. Ali'yi Murtaza ünledim. Kam doyuran el verdi, el aldım. Dil verdi, dil aldım. Tükrüdü, tükrüğünü yuttum. Yol verdi, kam oldum. Babek'le kamı doldum. Hakka sevdayı, zulme direnci öğrendim. İnsanın insana asal bağını, canın cana gönül bağını kim benden iyi bilir sorusu yanıtsız kaldı. Acısı daha bir arttı. Derin bir solukla içinde çağlayanı apaydın göğe saçtı. Hızla yaklaşan tutakla izleyen anasını seyre daldı. Eli belinde, aklı yüreğinde, gözlerinden belleğine yansıyan resimde yıkandı. Yine de bir türlü saptayamadığı bir yerde sürekli artan bir zonklamayla içini çekti. Yeryüzünün bütün havasını ciğerlerine doldurma ereğiyle uzun ve derin bir soluk aldı. Göğsünde kabaran acı karışımı, eksikliğin resmini bir an göz kapaklarına astı. Sonra suçüstü yakalanma ivecenliğiyle beyninin unutmaz hücresine tıktı. Tutak o an yanında bitti. Öğretmen Brahman sözüyle nefes nefese dedi ki, tez tapınağı varasıymışsın. Ne oldu, bir aksilik mi var? Baş rahip sayrılanmış. Vah, otacı tapınağının başına bir yol bulamamışlar mı? Umut kesilmiş olmalı, dedi hemen Aslıcan. Baş rahip ilin en büyük otacısı. O aciz kaldıysa ötekiler sorumluluktan büsbütün sakınmıştır. Ne olur olsun, dertlilerin devası bir insan umarsızlıkla acı çekiyor. Biz de burada lafazanlık ediyoruz, diye ilaç kesesini yoklayarak yola düştü Mağun. Aslıcan koşarak dama girdi. Elinde dokuyup işlediği peşkirle çıktı. Yetişememişti. Mağun'la tutak el ele yamacı yaralamışlardı. Boş gözlerle bir peşkire bir yamaca baktı. Baba oğul gibi el eleydiler. Islanan gözlerini tutak için çıkardığı bezle silerek, ''Çok yaşlıydı.'' diye seslendi. Duyulur duyulmadığını aldırmadan dama girdi. Nefes nefese tapınağın önüne geldiklerinde rahibi bekler buldular. Rastlantının sevinciyle karşıladı rahip. Gülümsemesi etsiz yanaklarına yayılan bıçak izi gibiydi. Bir baş selamının ardından kollarını harmanisinin yeninden çıkardı. Birer kanat gibi açarak yol gösterdikten sonra önlerine düştü. Dış duvarla bütünleşen kayın kapının kapısalığından girer girmez, ''Sen derslikte bekle.'' diye buyurdu tutağa. O ayrılır ayrılmaz öne düştü. Uçar gibi giderken, ''Dün bir şeyi yoktu.'' açıklamasıyla hemen soldaki dehlize yöneldi. Akşam ayininden sonra birden sancılandı. Öyle acı çekiyor olmalı ki, inleyip çırpınmaktan ne kendi bir şey yapıyor ne bize fırsat veriyor. Tapınağın bütün otacıları bir derslikte bir başında. Bulgusuzlukla umarsızlık elimizi kolumuzu bağladı. Ne olduğu bilinebilse, emi bulunur, yakısı anında karılır diye eğitiriz. Neyleyelim, bilinmezi çözmek bilgeyle ermişin işi, dedikten sonra bir an durdu. Yan gözle sözlerinin etkisini denetledi. Mao'nun yüzünde hiçbir değişim yakalayamayınca, yazık, biz iki erdemden de yoksunuz. Dert belliyse dermanımız hazır. Anlaşılabiliyorsa otama kolay. Sayrı umarsız kalınca otacı devasız kalmaz mı? Dertlere deva, sancılara şifa olduğunuzu ilde bilmeyen yok. Çaresiz size başvurduk derken çiğnene çiğnene mozaikleri çinileşmiş uzun dehlizden hücrelerin bulunduğu arka bölüme geçtiler. Daha yarı yolda irkildi Mao. Kulaklarında kapana kısılmış kurdun acılı uluması zonkladı. Rahip öncülük etmese de sesin izi hastayı buldururdu. Besbelli sancı artarak bastırıyor bulgusuyla belli belirsiz gülümsedi. Sayrı umarı otacı da bulur. Otacı sayrılanırsa işte böyle olur diye acındıktan sonra zavallı baş rahip yetkesi örselenmesin diye besbelli kendini sıkıyor. Yoksa her keşiş gibi acıya dayanıklıdır düşüncesi kam doyranla otadığı bir böbrek hastasını gözlerinin önüne getirdi. Buduna yakın bir boy beyiydi. Beylik zora dayanç ister. Oysa zor kişinin kendindense dayanç yararsız. Besbelli bey bunu bilmiyordu. Dayanıksız görünmemek için kendini alabildiğine kasıyordu. Kastıkça sancı artıyor, yiğitliğin bütün görkemi basamak basamak göçüyordu. İçinin içinden yükselen kasırga, kasıntısının gırtlağında sese dönüşüyor, onun nice çabayla yumduğu dudaklarını yarıp çıkıyordu. Bu kez de utançtan kısıtlamaya kalkıyor, kısıtlandıkça büsbütün betleşiyor, sonunda acı, utancı alt ediyor, anasını yitirmiş düve gibi böğürüyordu. Henüz görüp tanımadım, inceleyip saptamadım ama onca yaşlı birinden bu böğürtü çıkıyorsa sancı içten geliyordur diye düşündü. İvecen, baş rahibin hücresine girdiler. Öğretmen haklıydı. Tapınağın bütün otacı brahmanları adamın çevresinde ve hepsinin yüzüne umarsızlığın yılgısı yayılmıştı. Kapıdan girer girmez hem Mao'na rahat çalışacak yer açtılar, hem biz her şeyi denedik, hiçbir yarar vermedi dercesine baktılar. Mao onları aldırmadan geniş adımlarla ranzaya yaklaştı. Yaşlı rahip ökseye tutulmuş serçe gibiydi. Kurtulmaklığı çırpınıyor, çırpındıkça körük benzeri daralıp genişliyor, bedeni halinden umulmaz biçimde gerilip titriyordu. İvecen rahibin başına uzandı. Baş parmağıyla göz kapaklarını kaldırdı. Uzun uzun gözlerini inceledi, kulağını göğsüne dayadı. Parmak boğumlarında kalbinin atışıyla soluğunun salınışını saydı. İnce bedeni saran tiftik sofu sıyırdı. Çırılçıplak yaşlının damarlarıyla kemikleri teninin dışına şorlamış, her birini tek tek saymak mümkündü. İlaç kesesinden gümüş bir kutu çıkardı. İçindeki merhemi mıncıklayarak sağlam avucuna yaydı. Yağlı ayasını bir tüy hafifliğiyle yaşlı adamın karnına dayadı. Ağır ağır ovar gibi dolaştırmaya başladı. Sanki elinde büyü vardı. Daha ilk sığazlamalarda böğürtüler önce çığlığa, sonra iniltiye dönüştü. Ova ova çukuru fincanlaşmış göbeğinin sol tarafına uzandı. Yaşlı beden gerildi. Biraz daha ilerledi, teni titreyerek bütün gövde kasıldı. Aynı hafiflikle sidik kesesinin üstünü sığazladı. O an adam hiçbir gırtlağın çıkaramayacağı bir çığlık attı. Brahmanlar dehşet içinde saçıldılar. Gözlerinde ürküyle tanı güveni aynı anda yandı söndü. Maun elini çekti, duraksamadan sağ kolunu gövdesine sardı. Koltuğunun altında ipek topu taşır gibi adamı yüklendi. Rahiplerin sorgucu bakışlarına, ''Hamam nerede?'' sorusuyla karşılık vererek kapıya yürüdü. Davranışlarının kararlı hızına kapılmış, sanki hepsi dilini yutmuştu. Sessiz onu izlediler, kapıya geldiğinde duraladı. Biri açmak için ilerleyince, ''Hamam nerede?'' diye yineledi sarsarcasına. Otacı rahiplerde belirgin bir dalgalanma oldu. Kapıyı açan öne düştü, Maun yüküyle, rahipler ilgiyle onu izledi. Sağ dehlizden içi dışı somaki mermer, sekizgen hamama geçtiler. Yaşlı adamı, oba külahı, kubbenin yansısı göbek taşını uzattı. Hızla sekizgenin her yüzüne yerleşmiş kurnalara göz attı. Kapı karşısına geleni, su tanrıçasının kalçaları arasından bitek toprağa su fışkırtan bir pınarı andırıyordu. Tanrıçalar kıskanç olur. O da suyunu kıskanmış olmalı. Mermer kurnanın çevresinde kutlu kollarını kavuşturmuş bir küçük havuzcuk oluşturmuştu. Maun aradığını bulmanın kıvancıyla belli belirsiz gülümsedi. Bir gözüyle kurnayı, diğeriyle iyice küçülmüş bedeni ölçtü. Boyutları uygun düşünce zayıf bedeni sırt üstü uzattı. Otacı rahipler şaşkınlıktan sıyrılmışlardı. Hepsi birden yardıma koştu. El birliği işi kolaylaştırdı. Kestirdiği kurnaya yaklaştı. Kalçasının ortasındaki dudaklara sıkıştırılmış tıpayı çekti. Şorlayan suyu önce elinin ayası bir süre sonra tersiyle yokladı. Yeniden hastanın başına döndü. İlaç kesesinden koyu mor bir şişe çıkardı. Göbek taşının üstüne bıraktı. Rahiplerin büyüyen bakışları altında sağ eliyle işlevsiz sol kolunu kavradı. Kıvranan gövdenin boyun boşluğuna yerleştirince yaşlı rahip kıpırdanamadı. Şurup şişesinin tapasını dişleriyle söktü, çolak kolu azıcık bastırınca rahibin ağzı kendiliğinden açıldı. Şişenin içindekini başrahibin ağzına boşaltırken, ''Ne kadar zahmetse külhanı iyice kızdırın.'' dedi. Rahiplerden biri kapıdan fırlarken kurnadaki suyu tarttı. Ötekilerin ilgi ve dikkati devinilerine kelepçelenmişti. Her davranışında başlar dönüyor, boyunlar uzuyor, gözler dört açılıyordu. İkide bir elini suya sokup ısısını denetliyor, gerekli sıcaklık yoksa tas tas boşaltarak yeniden dolmasını bekliyor, yeniden boşaltıyordu. Sonunda yeterli kıvamı buldu. Tası usulca kurnanın denizliğine bıraktı. Yeniden başrahibi kavradı, bu kez 5-6 el birden uzandı. Her elin desteği adamı bir tutam pamuk gibi yeğenertti. Yönlendirmesiyle kurnaya oturttular. Eliyle suyun ılımını yeniden denetledi. Musluktan akan su gittikçe daha çok ısınıyordu. Hamam tasını kaptı, gittikçe ısınan suyu boşaltmaya başladı. Musluk kurnayı doldurdu. O rakkas gibi işleyen tek koluyla boşalttı, su aktı, o boşalttı. Bir süre sonra yaşlı adamın iniltisi hafifledi. Hemen tası rahiplerden birinin eline tutuşturdu. Adamı sola çevirerek arkasına geçti. Görünüşte eli yavaş yavaş karnında dolanıyordu. Ama parmakları adamın iç organlarını tek tek yokluyor, eli yardığı karnın içindeymişçesine dolaşarak böbreğini, silik kesesini, idrar yollarını ovuyor, her devinisini anlamak amacıyla eğilip bükülüyor, arada çatır çutur kafalarının tokuşmasına bile aldırmıyorlardı. Sonunda işaret parmağı bir türlü düşmeyen taşın yerini buldu. Büyüyen dış salgı beziyle silik kesesi arasına sıkışmıştı. Parmak arasında sağmayı denedi, yaşlı beden umulmaz bir kasılmayla elini düşürdü. Adamı belinden yakalayarak başını sekiye eğdi. Dizleriyle kalçaları kurna içinde kalacak biçimde domalttı. Otacı rahiplerin dehşetle açılan gözlerine baka baka işaret parmağını tükrükledi. Sonuna dek içine sokmasıyla salgı bezini bastırması bir oldu. Başrahip, hamamın her köşesinde yankılanan canhıraş bir oy çekip dizlerini kurnanın kıyısına dayayarak şarıl şarıl işemeye başladı. Otacı rahipler neye uğradıklarını şaşırdılar. Mermer sekiye çarpıp saçılan kanlı çiş üstlerine sıçramasın diye ilkin çil yavrusu gibi dağıldılar. Şaşkın birbirlerine bakarken Mao'nun ışınlaşmış gözlerini ayırdılar. Bilgiç bir beklentiyle gittikçe kana dönüşen çişin düştüğü yere dikilmişlerdi. İlgiyle adım adım toplaştılar. İyice yaklaştıkları an sekiye çat diye bir şey çarptı. Yaşlı rahip bu kez titreşimlerinde sevinç zilleri çalan bir oy daha çekerek sırt üstü suya yayıldı. Maun hızla eğildi, nohuttan biraz küçük, yıldızımsı bir zımparayı andıran kanlı taşı oluk akıntısına karışmadan kaptı. Kurnada bir iki çalkaladıktan sonra gözlerinden sevinç yaşları akarak doğrulmaya uğraşan başrahibe, ''Sıkıntınız buydu, gülümsemesiyle uzattı. Başrahip taşı aldı, parmaklarının ucunda kubbeden süzülen ışığa tuttu. Sonra onu kurnanın denizliğine bıraktı. Ağır ağır doğruldu, iki elini göğsünde kavuşturup alnına götürerek suyun içinde eğildi. Birden ayağa kaydı, Maun çolaklığından umulmaz bir çeviklikle düşmesine izin vermedi. Yakaladığı yaşlı rahibi bir tutam çiçek benzeri usulca göbek taşına uzatarak "Çok yorulmuşsunuzdur, az biraz dinlenin." uyarısıyla örttü. Yaşlı adam kapanan gözlerini zorla açtı. Derin soluklarının arasında "Size hayatımı borçluyum." diye elini yakaladı. Dudaklarına götürürken kurtaran Maun'a derin bir saygıyla "Yönteminiz olmasa bunu düşürmenin mümkünü yoktu." "Kolay diyemem," dedi Maun. "Bayağı pürüzlü. Üstelik epeyce büyük." "Epeyce dediğinize göre daha büyüklerini düşürtmüş olmalısınız." "Biraz dinlenseniz iyi olur," diye kayan gözlerini eliyle hafifçe örtüp laf karıştırdı Maun. Rahiplerin sevecen bakışlarını görmezden gelerek başrahibi abasıyla kundakladı. Konuşmak için henüz çok erken. Başrahip yeniden ağzını açıyordu ki abayı iyice örterek bastırdı. Bitkin adamın açılan ağzı esnemeyle karışık bir soluk saldı. Anında kendinden geçti. "Hamam sıcak, çok yoruldu. Az biraz dinlenirse bir şeyi kalmaz," dedikten sonra üstünü güzelce örterek kapıya yürüdü. Dehlize çıktı, geniş adımlarla geldiği yoldan ilerlemeye başladı. Rahipler şaşkın baka kalmışlardı. Tez toparlandılar. Ardından seyirten tutağın ahbabı yarı yolda işlevsiz kolunu yakaladı. "Az biraz eğleniniz efendim. Size bir hayat borçluyuz." "Hiç kimseye hiçbir şeye borçlu değilsiniz efendim. Bildiğini sınayanın borcunu ödeme fırsatı sayılırsa mutdur. Sayılmaz gam değil," dediği an öteki rahipler yetişti. Çevresini sararak Maun'u çembere aldılar. Ağır ağır kitaplığa yöneldiler. 13. ayrımın sonu sayfa 149.